Ayrım 10. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 134. Eve dönüş. Ahmet Efendi KS'nin huzurunda. Kerim kanepede sanki yerde diz çökmüş gibi büyük bir huzurla oturuyordu. O kaçaklığın verdiği tüm stres gitmişti sanki. Sanki Türkiye'de ihtilal olmamış, her şey güllük gülistanlık gibi huzur içindeydi. Buradan keşke hiç ayrılmasa, hep burada kalsaydı. Ahmet Kayhan Efendi, KS'nin hizmetçisi olsaydı hep. Boynu bükük Ahmet Efendi'nin diğer misafirlerine yaptığı sohbeti can kulağıyla dinlerken birden kendine döndüğünü ve ona seslendiğini fark etti. Hepiniz aynı evde beraber mi kalıyorsunuz? Hepinizi birden toplayıp götürsünler diye öyle mi? Ayrılın, ayrı ayrı yerlerde kalın. Kerim, Ahmet Kayhan Efendi'nin kerametini, kalp güzel açıklığını defalarca yaşamasına rağmen sözlerini şaşkınlık içinde dinledi. Kerim kaçak olduklarından, arandıklarından ve evde kaç kişi kaldıklarından hiç söz etmemişti. Aslında birkaç gündür yeni gelen kaçak arkadaşlarıyla beraber kalıyorlardı. Evdekilerden başka kimsenin evde kaç kişi olduklarından haberi yoktu. Ahmet Efendi'nin bu sözleri yeni tedbir almaları gerektiğini gösteriyordu. Ahmet Efendi tekrar Kerim'e dönerek, "Sen memleketine git. Seni gören eski arkadaşların olursa benim bir şeyim yok de geç. Onlarla da pek görüşme." dedi. Ahmet Efendi kimseden korkmuyor ve çekinmiyordu. Başkası olsa kaçak birisini değil evinde tutmak kapısının önden geçirmezdi. Ahmet Efendi çekinmeden odada başkaları olmasına rağmen açıktan Kerim'i ikaz ediyor ve onu uyarıyordu. Biraz sonra haydi artık git demiş her zamanki gibi dua ederek. Kerim ayrılmak istemedi ama yapacak bir şey yoktu. Bir kere onu dinlemedi, başına neler geldi. Bu sefer sözünü tutacaktı. Kerim Ahmet Efendi'yi artık uzun yıllar göremeyecekti. Arkadaşların yanına döndüğü zaman durumu aktardı. Artık kendisi memleketine, ana babasının yanına gidecekti. Kerim yapraklı nüfus cüzdanındaki dolma kalemle yazılmış, soluk yazıdaki soy ismindeki iki harfi kırtasiyeden aldığı pahalı bir silgiyle saatlerce uğraşarak belli olmayacak bir şekilde temizledi. Artık nüfus cüzdanında ismi Erdemir değil Erdem olmuştu. Memlekete gitmek için uygun bir zamanı kollayacaktı. Tak tak tak. Hiç beklenmedik bir saatte kapı çalındı. Hem de sert bir şekilde. Bu sefer kimdi? Artık bitmişti her şey. Yakalanmıştı. Bu saatte bu şekilde gelen arkadaşı olamazdı. Bir anda ter boşandı vücudundan. Kapıyı açmalı mıydı? Arka pencereye baktı. İkinci kattaydılar. İmkansız diye geçirdi içinden. Etrafı mutlaka sarmışlardır. Kapı bir daha çalındı. Sessizce kapıya yaklaştı. Artık anlayacaklardı evde olduğunu. Sildiği kimliğini saklamaya çalıştı ve kapı dilinden dışarıya baktı. Necdet de bu. Hemen kapıyı açtı. Necdet içeriye girdi bir solukta kapıyı kapattılar. Ne oldu? Deli misin sen? Kapı bu şekilde çalınır mı? Sorma dedi heyecanla Necdet. Ne oldu? Söyle Allah aşkına polisler mi geliyor? Hayır, Muhsin Başkan'ı yakalamışlar. Eyvah dedi Kerim. Kendi yakalanmış gibi üzüldü. Belki daha fazla. Çünkü dışarıdaki tüm kaçaklar Muhsin Başkan'a güveniyor. Ne yapacaklarını ondan sorup organize oluyorlardı. Ona acımazlar artık. Kerim kararını hemen uygulamaya koydu. Ben gidiyorum deyip hızla çantasını hazırladı. Cehennem çukurundan gelen feryatlar C5. Muhsin Başkan C5'ten içeri sokulur sokulmaz 4-5 kişi tekme tokat giriştiler. Başı duvara çarptı ve boynundan kan gelmeye başladı. Küfürler ve hakaretlerle koridordan geçildi. Bir odaya koydular ve gözleri bağlı tahta bir sandalyeye oturttular. Ortalık rutubet kokuyordu. Göremediği birisi bir tekme salladı. Yolda kahramanlık taslıyordun ha? Hadi bakalım burada yapsana. Muhsin Başkan bulunduğu şartları hiç düşünmeden sakince ve sertçe ''Ben kahramanlık taslamam, yaparım. Çöz gözlerimi erkekçe görüşelim.'' dedi. İşkence yapmak için, hele hele Muhsin Yazıcıoğlu gibi birisini işkence yapmak için heveslenen işkenceci biraz duraksadı. Namını duymuştu ama onu ilk kez yakından görüyordu. ''Bırakın biraz, bakalım Yiğit'li burada sökecek mi? Göreceğiz bu nokta noktanın.'' Dışarı çıktıklarını görmese de hissetmişti. Korku nedir bilmezdi. Sadece endişeliydi. Çünkü kimseye çiğnetmek istemediği bir onuru vardı. Zaaf göstermemeliydi. İşkencecilere prim vermemeliydi. Yan odalardan feryat sesleri geliyordu. Bırakın lan! Yeter! Allah! Burada Allah yok lan! Haşa! İçine bir hüzün çöktü Muhsin Başkan'ın. Arkadaşlarıydı, ülküdaşlarıydı, gönüldaşlarıydı bu çocuklar. Allah'ım yardım et bu çocuklara diye dua etmeye başladı. Allah her yerdeydi. Bilal-i Habeşi kırbaçların altındayken de oradaydı. Sümeyye şehit edilirken de. Bilalcesini işkence gören çocukların hepsi de Allah diye bağırıyorlardı. Her biri bir Bilal olmuşlardı C5'te. Yan odada 4 kişi daha vardı. Hepsinin gözleri kapalıydı. Kapı açıldı. İçeriye çuval gibi birini daha attılar. Hemen diğerleri onu alıp oturtmaya çalıştılar. Sabır aslanım, sabır diyordu metanetli bir ses. Herkesin baba gibi sevdiği Niğde yurdundan Ali ağabeyleriydi bu. Dua edin çocuklar. Bildiğiniz ne dua varsa. Allah'ı sakın bırakmayın. Allah bize yeter. Sakın gevşemeyin. Geçecek, bitecek burası. İşkenceden gelen çocuk biraz sonra kendine gelebildi. Ağlıyordu. Ali ağabey sessizce gence dönerek, ''Ağlama aslanım, bize yakışmaz. Dayan.'' ''Ali ağabey, ben kendime ağlamıyorum.'' Muhsin başkanı getirmişler galiba, işkence de söylediler. Ali ağabey bir an titredi, ne diyeceğini bilemedi. Muhsin başkanı sevmeyen yoktu ki, kendilerini unuttular, şimdi onu düşünmeye başladılar. Kendilerine yapılanları mutlaka ona da yapacaktı bu zalimler. Saatler değil, saniyeler bir yıl gibiydi C5'te. Erkeklik organından elektrik verilmesinden rahatsız olanlara defalarca elektrik veriliyor, bazıları Filistin askısına asılıyordu, bazıları da çılçıplak soyulduğunda çözülüyordu. Utanma duygusundan morali bozulanlar tespit edildiğinde bütün sorgu boyunca çıplak tutuluyorlardı. Diğer odadaki genci bırakmışlardı işkenceciler, çünkü Muhsin Yazıcıoğlu düşmüştü ellerine. Hiç beklemeden hemen odaya girdiler. ''Türkmen Onur, nerede?'' Mehmet Sakarya'nın ve Ramiz Ongun'un yerini söyledi. Maksat işkence yapmaktı. Sorular bahaneydi. En büyüğünü yakalamışlardı. Onu soymaya başladılar. Tam pantolonunu çıkarıyorlardı ki o güne kadar hiçbir kimsenin bağırdığını görmedi. Muhsin Başkan bağırmaya başladı. Yapmayın, bunu yapmayın. Bunlar Ebu Cehillerden de beterdiler. Onlar sadece işkence yapıyorlardı. Bunlarsa adice. Soyulduğu zaman çok etkilendiğini gören işkenceciler bu işlemi hep tekrarladılar. Tam 26 gün boyunca çırılçıplak soyup işkence yaptılar. Başkanı bir sandalyenin üzerine çıkarıp T şeklindeki bir kalasa kollarından bağlıyorlardı. Kalas tavandaki çengele asıldıktan sonra altındaki sandalye çekiliyordu. Havada sallanırken vücudunun çeşitli yerlerinden elektrik veriliyordu. Acı dayanılır gibi değildi. Erkeklik uzvundan elektrik verildiğinde titreşimden bütün vücudu sallanıyordu. İç organlarının tamamı dışarı fırlayacakmış gibi oluyordu. İrade dışı çığlıklar atıyordu. C5 cehennem çukuru. Burada yapılan bu işkenceler tüm ülkücülere yapılıyordu. C5'in dört bir yanından çığlıklar yükseliyordu. Allahsızlar, vicdansızlar. Gözlerim parke parke taş duvarlardı. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu. İşkence haramdır. Bu dünyadaki kim olursa olsun, ister insan ister hayvan. İşkence haramdır. Hiçbir gerekçe işkence için sebep olamaz. İster Müslüman ister kafir olsun. Ne din adına ne devlet adına işkence yapılamaz. İşkence yaşayan bir varlığa acı çektirmektir ve her türlüsü haramdır. Hele işkenceyle adalet hiç olmaz. Peygamberin zamanında işkence yoktu. Allah'ın evi Kabe olarak değerlendirilen bir kalbi kırmak bile kınanan bir dinde nasıl işkence olurdu? Böyle bir dini yaşamak cennetti. Bunlar Müslüman olamazlardı ya da bu işkence yapanların sadece adları Müslümandı, tıpkı Yezid gibi. Yaşasın zalimler için cehennem. Habbab bin Eretlerin yurdu Mamak. Habbab bin Eret, Ümmü Ammar adında İslam düşmanı bir kadın azatlı kölesiydi. Demirciydi, kılıç yapardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle öteden beri görüşür ve konuşurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz henüz Darül Erkam'a yerleşmedi bir sırada gelip Müslüman oldu. O günlerde Müslüman olmak ve hele Müslümanlığını ilan etmek demek, malından ve canından olmayı göze almak demekti. Buna rağmen Hazreti Habbab zerre kadar korku eseri göstermeden İslam'la şereflendiğini kahramanca ilan ve isar etti. Kureyşli müşrikler Müslüman olduğunu duyunca onu da eziyet ve işkencelere tabi tuttular. Ümmü Anmar hiddetinden çıldıracak gibiydi. Onu bağlattı, ateşte kızdırttı, demirle başını dağlattı. Hazreti Habbab geçim vasıtası olan mesleğiyle şimdi işkenceye uğruyordu. Ama nafileydi. Onun gönlü iman ateşiyle çoktan tutuşmuştu. Bir gün çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Ümmü Anmar'dan ve ızrabından şikayet etti. Peygamber Efendimiz, "Ya Rab, Habbab'a yardım et," diye dua etti. Bu duanın hemen akabinde Ümmü Anmar şiddetli bir baş ağrısına müptela oldu. Ağrının ızdırabından inler dururdu. Sonunda kendisine başını ateşle dağlaması tavsiye edildi. Hazreti Habbab da bir müddet onun başını dağladı. Hazreti Habbab ateş alevi içinde. Merhametten mahrum müşrikler bir gün Hazreti Habbab'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yaktılar. Onu ateşin üzerine yatırıp ayaklarıyla göğsüne bastılar. Bir müddet öyle bıraktılar. Seneler sonraydı. Hazreti Ömer İslam'ın halifesiydi. Yanında Hazreti Habbab bulunduğu bir sırada İslam uğruna çektikleri eza ve cefayı kastederek, "Yeryüzünde şu meclise bundan daha layık ve müstehak olan sadece bir tek adam vardır," diye konuştu. Hazreti Habbab merak edip, "Ya Emir-i'l Mümin kimdir o?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Bilal'dir," diye cevap verdi. Hazreti Habbab, "Ya Emir-i'l Mümin, o benim kadar işkence çekmemişti. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benim ise koruyucu hiçbir kimsem yoktu ve olmadı da," dedikten sonra müşrikler tarafından ateş içine yatılmasını şöyle anlatmıştı. "Bir gün müşrikler beni tuttular, ateş yaktılar. Ateşin içine beni sırt üstü yatırdılar. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı. Yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı." Bu sözlerinden sonra Hazreti Habbab sırtını açtı, ateş yanıklarından sırtı alaca olmuştu. Peygamberimize başvurması. Her türlü eziyet ve işkenceye rağmen Hazreti Habbab iman ve İslamiyet'ten zerre kadar taviz vermiyor, Allah ve Resulüne sonsuz muhabbetini ısrar etmekten çekinmiyordu. O bir köleydi, müşriklerle başa çıkacak durumda değildi. Maruz kaldığı eza ve cefalardan dolayı Resulullah'a başvurmaktan başka elinden hiçbir şey gelmiyordu. Bir gün öyle yaptı. Efendimizin huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misin?" dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz hem ibret hem de müjde dolu şu cevabı verdi. "Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri, etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onu dininden döndüremezdi. Testereyle tepesinden ikiye bölünenlerdi de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çeviremezdi. Allah elbette bu işi, İslamiyet, tamamlayacaktır ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip Sana'dan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz." As bin Va'il ile verdiği cevap. Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerinden As bin Va'il'den mühimce bir alacağı vardı. Bir gün gidip alacağını istedi. Bu azılı müşrik, "Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim," dedi. Hazreti Habbab, "Ben her şeyimden vazgeçerim, yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu red ve inkar etmem," diye cevap verdi. Bunun üzerine As bin Va'il, "Ben öldükten sonra dirilecek miyim? Eğer böyle bir şey olacaksa sabret, diriltilip balıma ve evladıma tekrar kavuştuğum o gün sana olan borcumu öderim," diye küstahça konuştu. As bin Vail'in bu sözleri üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimelerde şöyle buyurdu. "Şimdi şu ayetlerimizle ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba muttali mi olmuş yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır, öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız ve o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da. O bize tek başına gelecektir." Hazreti Habbab her türlü tehlikeye göze alarak Müslümanlığın ilan ettiği gibi çekinmeden yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmak ve öğretmekle de meşgul olurdu. Hazreti Ömer elinde yalın kılıç, eniştesi ve kız kardeşinin evine hışımla girdiği zaman da yine bu fedakar sahabi onlara inen ayetleri okuyor ve öğretiyordu. Katlanacaklardı inandıkları kutsal değerlerin ayaklar altında çiğnenmemesi için. ezan için, vatan için, bayrak için katlanacaklardı. Habibullah aşkına, Allah aşkına katlanacaklardı. Habbab misali zindanlardı. Yeter ki inananlar öz vatanlarında parya olmasınlardı. Esaretten saklanmış, cehennemden uzakta hür yıllar. Kerim büyük bir endişe ile yola çıkmıştı. Bulduğu son para ile bir otobüse binmiş, memleketine gidiyordu. Stres ve endişelerden kurtulma isteğiyle uyumak istedi. Zorlandı ama en nihayetinde uyumuştu. Ahmet Efendi'nin nasihatını dinlemenin huzuruyla uyuyordu. Bir anda omzuna dokunan bir elle uyandı. Başında bir asker vardı. Neredeyse Mamak'taki gibi tekmil verecekti. Kendini zor tuttu, uykulu gözlerle askere baktı. Asker, kimlik dedi. Kerim endişelendiğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çantasını almak için üst rafa uzandı. Çantayı düşürdü. Asker şüphelenmişti. Kerim sanki bulmasınlar dercesine sakladığı kimliğini eşyaların arasından bulup çıkardı. Buyurun dedi. Asker bir kimliğe baktı, bir Kerim'e baktı. Diğerlerinin kimliğine bakıp iade eden asker Kerim'in kimliğini alıp aşağı indi. Kerim yavaşça dışarıya baktı. Her taraf asker doluydu. Arkalarında bir otobüsü daha durdurmuşlardı. Beklemek zordu. Hem aranıyordu hem kimlikte tahrifat yapmıştı. Suç üstüne suç. Kerim Felak ve Nas surelerini okumaya devam ediyordu. Arkalarındaki otobüs hareket etti. Oysa onlardan sonra gelmişti besbelli. Eyvah dedi. Aklına Habibe geldi. Kendisini Habibe ile birlikte gelecek tarlalarında el ele koşarken hayal etti. Bitmişti her şey. Yakalandık galiba diyecekken aklına Ahmet Efendi geldi. Rahatladı, arkasına yaslandı. Bu sefer tereddüt etmeyeceğim. Ahmet Efendi'nin dediği gibi Allah'a teslim olacağım dedi. Asker otobüse bindi. Elinde kimlikle Kerim'in yanına geldi. Kerim Erdem sen misin? Kerim biraz bocaladı. Sonra aniden evet benim dedi. Neredeyse hayır diyecekti çünkü Kerim Erdemir'di o. Asker kimliğini verdi ve gitti. Otobüs hareket etti. Bütün zerreleriyle teşekkür ederim Allah'ım diyordu. Allah'a karşı ne kadar nankör olduğunu hatırladı. Ağlayacaktı neredeyse. Bir film şeridi gibi. Hayatı geçiverdi gözlerinin önünden. Oysa Allah onu nelerden korumuştu da o ne kadar şükretmişti ki. Her anda şükretmek için karar vermişti o an. Hayat şükürden ibarettir diye düşündü. Sadece zor zamanlarda değil, her an şükredebilmekti. Bir yudum sudan şu koskoca kainatı bizim emrimize vermesine kadar her şeye şükür. Rabbinin kendine verdiği nimetleri düşündü. Ne düşünemeseydi? Bir hayvandan ne farkı kalacaktı? İnsan olduğuna belki de ilk kez şükrediyordu. Şu kendince büyük dertlerini düşünürken Rabbinin kendine verdiği nimetleri geldi aklına. Tek tek saymaya başladı kendince. Otobüsün penceresinden gördüğü yeşillikleri seyreden gözleri. Ya görmeseydi? İlla görme özürlü mü olması lazımdı gözlerinin kıymetini anlaması için? Ayaklarını uzattı önündeki koltuğun altına doğru. O zaman fark etti ayaklarını. Ya yürüyemeseydi? Ya işitemeseydi? Ya elleri olmasaydı? Ya koklayamasaydı? Ya konuşamasaydı? Ya aklı olmasaydı? Saymakla bitmiyordu. Bir an titredi. Hayatında en çok tat aldığı kalbini düşündü. Ya sevecek bir kalbi olmasaydı? Sevgi Allah'ın verdiği muhteşem nimet. Aklına Habibe geldi. Elleri ne kadar yumuşaktı. Tuttuğunda fark etmemişti ama şimdi sanki onun ellerini tutar gibiydi. Ya Habibe'yi yaratmasaydı? Otobüsün yanından geçtiği bir sağlık ocağındaki bayrağı gördü. Bir an irkildi. Ya hürriyet nedir bilmeseydi? Hürriyet insana verilmiş en büyük nimet değil miydi? Ya şimdi C5'te olsaydı? Kafası karıştı. Bu bayrak için savaşmamışlar mıydı? Şimdi bu bayrağın altındaki yetkililer onları bir Yunanmış, bir Moskovmuş gibi suçluyor ve işkencelere tabi tutuyorlardı. Acaba bu bayrağın olmadığı bir başka ülkede bir suç işleseydim bile böyle olur muydu? Ya da başka bayrak altında bana işkence yapsalar o bayrağın düşmanı olmaz mıydım? Bir an ürperdi. Aklına Mamak'tan kaçan Musa gelmişti. İşkenceciler emniyette hanımını getirmişler ve konuşmazsa gözünün önünde hanımına işkence yapacaklarını söylemişlerdi. Bu ne büyük bir zulümdü. Yunan'ın bağımsızlık savaşında hamile kadınları süngünün ucuna takarak şehit etmeleriyle ne farkı vardı bunların yaptıklarının? Türk adına, bayrak adına, devlet adına yapılanlar böyle giderse vatanına aşk derecesinde bağlı olmayanlar bir gün düşman olacaklar bayrağa da. Vatana da, devlete de ve Türkiye'de demekten kendini alamadı. Otobüste olmasaydı bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı söyleyecekti. Seviyordu vatanını, bayrağını ama bu sevgisinin sararıp solmasından korktu bir an. Allah'ım yardım et derken kendindeki eksiğin ne olduğunu hala anlayamıyordu. Bir şeyler eksikti. Bu eksikliği hissediyordu ama neydi? Eğer şimdi anlayabilseydi başka şeye ihtiyacı kalmayacaktı. Galiba anlaması için daha çok şefkat tokadı yiyecekti. Elhamdülillah diyordu. Rabbine şükrediyordu kendine bu duyguları verdiği için. Ama yeter miydi? Çok şükretmesi gerekti. Peki bu şükrü nasıl eda etmeliydi? Düşündü ama bulamadı. Bulabilecek miydi? Yapabilecek miydi acaba? Her namazda okunan Fatiha'nın neden Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladığını anlaması için acaba ne yapması lazımdı? Bunu bilen yok muydu? Neden anlatmıyorlardı? Yoksa onları iyi Müslüman saymayanlar, hatta Müslüman değiller diyen bazıları milli ve manevi duygular için canlarını vermeye hazır olmaktan öte, seve seve can veren bu gençleri, ülkücüleri dışlayanlar, yarın Allah'a ne diyeceklerdi acaba? Sadece kendilerini mi cennete layık görüyorlardı? Başkalarını suçlamaktan vazgeçti. Hayır, suçlu benim dedi. Adem aleyhisselamın Allah'ım suç benim, beni affet dediğini bilmeden atasını taklit etmiş ve Ademce suçu kabullenmişti. Otobüsün memleketine geldiği gün bir Ramazan günüydü. Hemen eve gitmemeliydi. Ya gören olursa, ya arandığını bilen varsa? Akşamı beklemeyi yeğledi. Balıklı Göl'e gitti. O manevi atmosferi ne kadar özlemişti. Büyük bir huzurla abdestini aldı, akşam ezanı okundu, Halilurrahman Camii'ne, Kabe'ye girer gibi girdi. Orası da Allah'ın evi değil miydi? Şimdi arkadaşları C5'te işkence görürken o huzur içinde camide namaz kılacaktı. Arkadaşlarını düşünüp hüzünlendi, onlara dua edecekti. Camiden çıkarken bir amca yanına sokuldu. Yabancısın galiba evlat, gel iftara bizim eve gidelim, Allah ne verdiyse yeriz. Ne güzel insanlardı memleketin insanları. Bu sımsıcacık davet için amcaya sarılmak istedi. Ellerine uzandı ve büyük bir hürmetle öptü. Amca da çok mutlu olmuştu. Sağ ol amca, akrabam var, onlara gideceğim. Sen bilirsin evlat. Kerim eve gidecekti ama ortalıkta bir araba bile yoktu. Nasıl da unutmuştu Ramazan olduğunu. Burası Anadolu. İftar vaktinde hiç çalışan bir araba olur muydu? Bir anda yanından bir belediye otobüsü geçti. Elini kaldırdı ama otobüs o kadar hızlıydı ki belli ki o da evine yetişecekti. Bu vakitte binecek adam olmaz diye basıp gidiyordu. O da haklıydı. Yürümeye başladı. Mahalleye geldiğinde hava iyice kararmıştı. Babasının evini nasıl bulacağını düşündü. Babası yeni bir ev almış, oraya taşınmışlardı. Tarife göre bulduğunu tahmin etti karanlıkta ve evin ziline bastı. Kapıyı kardeşi açtı. Bir anda şaşırdı ve bağırmaya başladı. Anne, baba, abim geldi, koşun. Kerim utana sıkıla içeri girmişti. Annesi ve babası koşmuşlardı. Kerim onları ne kadar çok özlediğini fark etmişti. Ellerine sarıldı, öptü, öptü, öptü. Hemen sofraya oturttular onu. Annesi bilseydi mutlaka kuru fasulye pişirirdi. Kerim'in kuru fasulyeyi çok sevdiğini hepsi çok iyi biliyorlardı. Uzun yıllardır aileden hep uzakta yaşamıştı. Lise yılları derken üniversite yılları. Sadece bayramlarda gelir giderdi ailesinin yanına. Aile sıcaklığı ne güzel bir şeydi. Şimdi daha iyi kavruyordu. Bunu keşke önceleri kavrasaydı. Yıllar önce bir gün aslında sevmediği bir başkan emir vermiş, hemen gel görevlisin demişti. Vatan görevine koşar gibi koşacaktı. Annesi kapının yanına dikilmiş, yalvarırcasına gitme demişti. O ise aldırmadan gitmişti. Vatan göreviydi. Yıllar sonra öğrenecekti ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a birisi gelmiş, cihata katılmak istemişti. Ona sordu, geride kimsen var mı? Evet, Yemen'de bir annem var ya Resulullah. Öyleyse sen annenin yanına git. Cihattan daha efdaldir. Dünyalık hiçbir dava Allah'ın davasının daha üstün olamazdı. Demek ki Allah anneye çok önem veriyordu. La diye başlayıp illallah diye tamamlanan tevhid-i akideyi hayatına uygulamayı ne zaman başarabilecekti Kerim? La Allah'tan gayri her şeye bahane bulmadan hayır diyebilmeyi, illallah her şeyden önce Allah'ın rızasını öne almayı ne zaman becerebilecekti kesin kararlı. Allah yüce kitabında anne babanıza of bile demeyiniz diyordu. Bunu anlamak için çok mu gençti acaba? Bu emir koskoca bir toplumu dizayn edecek ve toplumun mutluluğunu sağlayacak en temel taşlardandı. Sadece anne babanın rızası meselesi değildi bu. Hele ki anne babanın duasını alamayan bir toplumun geleceği nasıl olurdu ki? Bunu başaramamış bir toplum geleceğe asla ümitle bakamazdı. Kerim artık iki katlı evlerinin bahçesinde geçiriyordu günlerini. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Babasının evinde yiyip içiyor ve dünyalık hiçbir şey istemiyordu. İsteyecek durumda da değildi zaten. Arandığını ailesi biliyordu. Her ne kadar onlara benim bir şeyim kalmadı dese de pek inandırıcı olmuyordu. Duyan akrabalar gelip gidiyor, onlarla akrabalığın tadını çıkarıyordu. Akrabalık ne kadar güzelmiş meğerse. Rabbim bunun için akraba ziyaretini emretmişti kullarına. Bu tadı tatsınlar diye. Geldikten birkaç ay sonra Ankara'daki evlerinin baskına uğradığını, evi basan polislerin Kerim Erdemir burada mı diye bağırarak eve girdiklerini öğrenmişti. Evdeki iki arkadaşını da götürmüşlerdi. Necdet için çok üzüldü. Öyle candan bir dostlukları vardı ki birbirlerini gördüklerinde hep Allah'ı hatırlar ve zikre başlarlardı. Kerim'in kaçaklık günleri dini kitaplar okumakla geçiyordu. Özellikle tasavvufi. Ahmet Kayhan Efendi'nin tavsiye ettiği Doktor Münir Derman'ın Bir Damla Su kitaplarını su gibi içiyordu. Ufku açılıyor, kalbi genişliyor. Rabbine daha çok bağlanıyordu. Sokağa pek çıkmıyordu. Cuma namazı için çarşıya çıktığında kabristanlarda dolaşmayı çok seviyordu. Cuma namazının ardından saatlerce kabristanda kaldıktan sonra çok şeyler öğrendiği Mehmet amcanın yanına uğruyor, onun insanın içini ferahlatan sohbetlerini dinliyordu. Mehmet amca tasavvuf büyüklerinin kerametlerinden bahsederken bir an titredi Kerim. Habibiye delicesine aşık olduğu yıllarda başına gelenleri hatırladı. Ne kadar benziyordu Mehmet amcanın anlattıkları. Kerim Habibe'nin nerede olduğunu an be an hissediyordu. Ta Bursa'da bile onun orada olduğunu hissetmişti. Ne oldu Kerim demiş. Kerim'deki değişikliği fark etmişti Mehmet amca. Yok bir şey Mehmet amca demişti ama sanki Mehmet amca anlamıştı. Tebessüm ediyordu. Sevgi büyük keramettir oğul. Sevmesini bilene ne kapılar açar Allah. Bir gün Balıklı Göl'e gittiğinde yürürken birdenbire atmosferin rengi değişti. Her şey aynıydı ama renk bambaşkaydı. Bir an durdu, dünyada hiç görmediği bu rengi seyretti. Doyamamıştı. Hattat, Hüseyin Öksüz'den hat dersleri almaya başlamıştı. Rabbi esir ve la tuasir, Rabbi temmim bil hayr. Hattat Hamid'in öğrencisi olan Hüseyin Hoca bu ilk dersi çok uzun zamanda vermişti. Kerim her gün yazıyor, yazıyor, yazıyordu. Çok sevmişti Hattat'lı ama bir türlü ilk dersi geçemiyordu. Kerim, bir sıkıntın mı var? Şey, yok hocam, yok, bir şeyim yok. Hüseyin Hoca bir tıp doktoru değildi ama Hattat'ın doktoruydu. Kerim'in yazdığı yazıdaki el hareketlerinden sıkıntısını anlamıştı. Kerim hiçbir şey anlatmadı hocasına, derslere devam ediyordu. Çek bir vav. Hattatların dünyası ne hoş bir dünyaydı böyle. Sıkıntılanan bir vav çekiyor, rahatlıyordu. Hattatların hatıraları Kerim'i de kendine getiriyor ve arandığını unutturuyordu. Hele ki hat dersini aldığı toptancılardaki caminin imamının davudi sesi onu çok etkiliyor ve namazlarını orada kılmaktan zevk alıyordu. Gazeteleri takip etmeye çalışıyordu etrafına hissettirmeden. 19 Ağustos 1981. MHP davası başlamıştı ve tüm gazeteler mahkemede olanları yazıyordu. Hatta tüm dünya basını dünyada bir ilk diye veriyorlardı. Devleti yıkmakla suçlanıp idamı istenen sanıklar ilk duruşmada aynı devletin İstiklal Marşı'nı topluca okudular. Babasının bahçesinde bir kümes vardı. Her gün onları takip ediyordu. Horozun hareketleri çok dikkatini çekmişti. Haftalarca her gün takip etti. Tavukların karşısında aslan kesilen horoz, Kerim kümese girdiğinde hiç sesini çıkarmıyor ama asla arkasını dönüp kaçmıyordu. Kümesin duvarına sırtını veriyor ve öylece bekliyordu. Gerçekten erkek dediğim böyle olmalı demişti sonunda Kerim. Erkek asla korkmamalı ama onurunu çiğnetme ihtimali olan zalimlere karşı tedbirli olmalıydı. MHP davasında feryatlar. Bir gün dışarıdayken bir gazete gözüne çarptı. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası başlayalı bir ayı geçmişti. Hemen aldı, bir kenara çekilerek okumaya başladı. Sanıkların ifadelerini yazıyordu bu gazete. Tüyleri ürpererek okudu yazılanları. Bu cesaretli gazetenin daha sonra kapatıldığını duydu. İstanbul Harbiye'de de bir işkence merkezinde ülkücü sanıklardan Yılmaz Durmuş konuşmasını sürdürürken bir ara hıçkırıklara boğuldu. Duruşma hakimi araya girmek zorunda kaldı. Konuşamayacaksınız herhalde. Sağlığınız el vermiyorsa oturun. İsterseniz sorgunuzu erteleyelim. Durmuş hıçkırıklar arasında zor anlaşılır bir sesle cevap verdi. Hayır, konuşacağım. Durmuş konuşacağım demesine rağmen hıçkırıkları bir türlü dinmiyordu. İşkence altında yaşadıklarını bir türlü hazmedemiyor. Kelimelere döküp duruşma salonunda dile getiremiyordu. Hıçkırıklarla ağlarken duruşma hakimi bir defa daha araya girmek zorunda kaldı. Rahatsızsanız oturun, dinlenin. Sorguya daha sonra devam edelim. Yine hayır cevabını veren Yılmaz Durmuş'un dudaklarından hıçkırıklar arasında şu sözcükler döküldü. Bana işkence yapanlar, sen erkekliğinden oldun ama seni zevkten mahrum etmeyeceğiz dediler, cop soktular. Hıçkırıklar arasında söylenen bu sözler, herkesin tüylerini diken diken etmişti. Hakim heyeti bile şok olmuştu. Salonun dört bir yanından çığlıklar yükselmeye başladı. Mahkeme salonu alabildiğine karıştı. Salonun arka tarafında bulunan dinleyiciler ayağa kalkarak mahkeme heyetinin bulunduğu bölüme doğru yürümeye başladılar. Durmuş'un yakınları ise çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Allahsızlar, vicdansızlar. Kerim gazeteyi okuduğu yerde bıraktı ve kalkıp yürüdü. Yüzü sapsarı olmuştu. Ayakta zor duruyordu. Evdekiler görmemeliydiler bu gazeteyi. Biraz dolaştı, bir çay bahçesinde oturdu. Çay içti, kendini toparladı. Bir yandan da etrafına bakınıyordu. Kendini tanıyan var mı diye. Gerçi o uzun bıyıklarını cemaatlerin koyduğu tipte kısaltıp kesmişti. Ama yine de ne olur ne olmazdı. Hemen kalktı, eve doğru yürümeye başladı. Ortalıkta çok görünmemeliydi. Kerim cehennemi düşündü. Allah kafirleri cezalandıracaktı ama onurlu bir şekilde cezalandıracaktı. Bunlarsa adice. Durmuş abiyi çok iyi tanıyordu. O vakarlı abini düşündü. Adaletin olmadığı bir yer cehennemden beterdi. Eğer Esma-ül Hüsna'yı bilseydi ya ad diye haykıracaktı ama aman Allah'ım aman diyor Rabbinden eman diliyordu tüm arkadaşları için. 10. ayrımın sonu sayfa 151.